Ayrım 27. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 314. Tungata onları parçalanmış kayaların ve acı içindeki bir ormandan geçirdi. Mağara ağzı gibi bir yere geldiler. Ağzın hemen kenarında bir incir ağacı vardı. Etli dallarının üzeri acı meyvelerle doluydu. Yaklaştıklarında bir grup kahverengi papağan, sarı benekli yeşil kanatlarını çırpıp yükseldiler. İncir ağacının dibinde kaya yarılmış, kökler kendilerine yer bulup çatlakları iterek daha da genişletmişlerdi. Tungata kayanın önünde durdu. Peter Fungabeira sabırsız bir hayretle ona baktı. Baktığı anda onun dudaklarının sessizce kıpırdamakta, bir yakarı duası mırıldanmakta olduğunu gördü. O zaman Peter Fungabeira karşısındaki kayanın yüzünü daha bir dikkatle incelemeye başladı. Heyecanı giderek arttı. Kayadaki yarıkların doğal nedenlerden oluşamayacak kadar muntazam olduğunu gördü.
''İşte!'' diye seslendi askerlerine.
Onlar koşarak yaklaşırken parmağıyla koca kayanın yüzündeki çıkıntılardan birini gösterdi. Süngüleri ve çıplak elleriyle hemen giriştiler. 15 dakikalık kan ter içindeki çalışmalardan sonra o kaya blokunu yerinden oynatmayı başarmışlardı. Oranın doğal değil, dikkatle örülmüş bir duvar olduğu artık çok belliydi. Yarık yerlerden içeride ikinci bir duvar daha olduğu gözüküyordu.
''Tutukluyu getirin!'' diye emretti Peter. ''Önde o çalışacak.''
Ortalık çalışılamayacak kadar karardığında dış duvarı iki kişinin omuz omuza verip çalışabileceği kadar açabilmişlerdi. Önde Tungata buraya yaptığı ilk ziyarette tahmin ettiği şeyin kanıtlandığını görüyordu. Geçen seferde görüp dedesi Gideon'dan sakladığı izler iç duvarda daha bile belirgin hale gelmişti. Bu durum vicdanını rahatlatıyor, yemin bozmanın yükünü üzerinden bir dereceye kadar kaldırıyordu. Gece olduğunda Peter Fungabeira isteksiz bir sesle paydos ilan etti. Tungata'nın elleri kayalara sarılmaktan acılar içindeydi. Bir yarığa takılıp kopan tırnağın yeri de çok acıyordu. Onu kelepçeyle 3. Tugay askerlerinden birine bağladılar. Ama bu durumda bile deliksiz bir uykuya dalmayı başardı. Yorgunluğu müthişti. Peter Fungabeira sabah olduğunda onu da iki askeri de tekmeyle uyandırmak zorunda kaldı. Ortalık hala karanlıktı. Pek az olan kumanyalarını yediler. Soğuk mısır keki ve çay. Sessizdiler. Daha son lokma boğazlarından giderken Peter Fungabeira onları tekrar duvarın başına işe koştu. Tungata'nın sıyrık ve yarık elleri pek sakar, pek tutuktu. Peter Fungabeira onun tam arkasında duruyor. O yavaşladıkça kırbacını koltuk altındaki yumuşak yere indiriyordu. Tungata yaralı bir arslan gibi kükreyip duvardan 50 kiloluk bir kayayı söktü çıkardı. Güneş tepenin ardından ortaya çıktı. Altın ışıkları kayanın yüzünü aydınlattı. Tungata ile askerlerden biri kalın bir dalın yardımıyla bir başka kaya parçasını da oynattılar. O kaya oynarken büyük bir çatırtı duyuldu. İç duvar onlara doğru yıkıldı. İkisi birden geriye sıçradılar. Tozların içinde öksürerek büküldüler. Açlıkları kovuktan içeriye bakmaya çalıştılar. Mağaranın havası sarhoş ağzı gibi kokuyordu. Bayat, ekşi bir koku. İçerinin karanlığı da itici, ürkütücüydü.
''Önce sen!'' diye emir verdi Peter Fungabeira.
Tungata kararsızdı. Batıl korkular dolmuştu içine. Eğitimli, bilinçli bir insandı ama bunun da ötesinde yine de Afrikalıydı. Burayı kendi kabilesinin, kendi atalarının ruhları koruyordu. Peter Fungabeira'ya baktı. Elindeki fenere rağmen onun da doğaüstü güçlere karşı aynı korkuyu paylaşmakta olduğunu hemen anladı.
''Yürü!'' diye emretti Peter Fungabeira.
Sesindeki sertlik tedirginliğini hiç de saklayamıyordu. Tungata onu utandırmak için adımını attı. Açlıkları delikten mağaraya girdi. Gözlerinin karanlığa alışabilmesi için bir süre durdu. Çevreyi, kovuğun biçimini görebilmeye çalıştı. Taban düzgündü ama yokuş aşağı iniyordu. Belli ki bu mağara kralın mezarı olmadan binlerce yıl önce hayvanların ve ilkel insanların barınağı ola gelmişti. Peter Fungabeira Tungata'nın arkasında durup fenerini duvarlarda ve tavanda gezdirdi. Tavan çok eski ateşlerin islerinden leke lekeydi. Düzgün duvarlarda küçük sarı buşbenlerin yaptığı resimler görünüyordu. Her zaman avladıkları yaban hayvanlarıyla ilgiliydi resimler. Kara buffalo, zürafa, gergedan, boynuzlu antilop. Renk renk çok büyük ustalıkla karikatürize edilmiş. Onların yanına pigmi sanatçı kendi halkını da çizmişti. Çöp gibi ince, kalçaları deve hörgücü gibi belirgin, ereksiyonları insanoğluna gurur verecek türden. Ellerinde yayları, hayvanları izleyip duruyorlardı duvarda. Peter Fungabera fenerinin ışığını bu şahane sanat galerisinde dolaştırdıktan sonra mağaranın dibine doğru hareketsiz tuttu. Orada boğaz daralıyor, yol kendiliğinden yukarı kıvrılıyor, karanlıklara gömülüyordu. İleri diye emir verdi. Tungata dikkatli adımlarla yokuş tabanda aşağıya doğru ilerledi. Mağaranın boğazına vardılar. Geçebilmek için başlarını eğmek, bükülmek zorunda kalacaklardı. Sonunda 50 adım kadarını da emekleyerek gittiler ve durdular. Tungata kendini geniş bir odada bulmuştu. Tavanı başlarından 5 metre kadar yüksekteydi. Yer düzdü ama tavandan düşen kayalar birikmişti üzerinde. Peter Fungabera fenerini yine çevrede dolaştırdı. Karşı duvarda insanın omzuna gelecek yükseklikte raf gibi bir çıkıntı vardı. Işık o rafın üzerindekileri aydınlattı. Tungata bir an şaşırdı. Sonra 100 yıl önce kullanılan o kocaman araba tekerlerinden birini tanıdı. Çeken öküzlerden daha yüksek bir teker. Sonra arabanın kendisini de gördü. Parçaları ayrılmış, taşınarak buraya getirilmişti araba. Lobengula'nın arabası diye fısıldadı. En sevdiği malı. Öküzler çekemediği zaman askerlerin çektiği. Peter Fungabera onu Tokar evinin namlusuyla dürttü. Yerdeki taş ve kayalara basarak ilerlediler. Tüfekler vardı, başak gibi yan yana dizilmişlerdi. Eski model Lee Enfield. Herhalde Cecil Rhodes'un Lobengula'ya ödünleri karşılığı verdiği rüşvetin bir parçası olmalıydı bunlar. Tüfekler ve her ay 100 altın, esarete satılan bir ülke ve ulusun bedeli. Tungata'nın içini bir acı kapladı. Rafta daha başka şeyler de vardı. Deriden yapılmış tuz torbaları, bıçak ve hançerler, boncuklar, süsler, boynuzlar, enli kılıçlar. Peter Fungabera duyduğu açgözlülük ve sabırsızlıkla bağırdı. Haydi cesedini bulmalıyız. Elmaslar cesetle beraber olmalı. Kemikler, fenerin ışığında pırıl pırıl parlıyordu kemikler. İşte burada koca herif. Diz çöküp iskeletin yanına oturdu Peter. Bu işte dedi sevinçli bir sesle. Tungata olduğu yerde duruyordu. İlk duyduğu kaygıdan sonra bu iskeletin ufak tefek yaşlı bir adama ait olduğunu anlamıştı. Çocuk kadar bir şeydi. Ön üst dişleri eksikti. Lobengula iri yarı adamdı. Pırıl pırıl beyaz dişleri ünlüydü. Onu görmüş olan herkes gülümsemesini anlatırdı. Bu iskeletin üzerinde hala sihirbaz doktor giysilerinin kalıntıları görünüyordu. Boncuklar, kabuklar, kemikler, boynuzlar, sürüngen kuru kafaları kemerine ve boynuna asılmıştı. Peter bile yaptığı hatayı anladı, ayağa fırladı. ''Bu değil!'' diye bağırdı heyecanla. ''Herhalde doktorunu kurban edip buraya koruyucu diye koydular.'' Fenerini mağaranın duvarlarında heyecanla gezdiriyordu. ''Nerede?'' diye sordu. ''Sen bilmek zorundasın. Sana söylemiş olmalılar.'' Tungata sessiz kaldı. Sihirbaz doktorun iskeleti üzerindeki raf kocaman bir masa gibi çıkıntı yapmıştı. Kralın varı yoğu o rafa sıralanmış, kurbanı da ayaklarının dibine konmuştu. Mağarada tüm dikkatleri toplayan tek yer burasıydı. Kralın cesedinin de orada olması en doğal ve mantıklı şeydi. Peter Fungabera da bunu sezdi, fenerini yavaşça tekrar oraya çevirdi. Kayanın kovuğu boştu. ''Burada yok!'' diye fısıldadı Peter. Sesinde düş kırıklığı ve umutsuzluk vardı. ''Lobengula'nın cesedi gitmiş!'' Tungata'nın dış duvarda gördüğü izlerin onu ulaştırdığı sonuç doğruydu. O duvar açılmış, sonra daha az ustalıklı bir işçilikle yeniden örülmüştü. Kralın mezarı besbelli çok önceden soyulmuş bulunuyordu. Ceset çoktan kaçırılmış, mezar tekrar kapatılmış, izler örtülmüştü. Peter Fungabera duvardaki kovuğa atıldı. Diz çöküp elleriyle yokladı. Tungata para gözlülüğün Peter Fungabera gibi tehlikeli ve etkileyici bir insanı bile ne hale getirebildiğine için için şaştı. Adam kendi kendine tutarsız sözler mırıldanıyordu.
''Bak, şuraya bak!''
Küçük kara bir şeyi havaya kaldırdı. Tungata bir adım yaklaştı. Fenerin ışığında bunun bir toprak kaptan kırılmış parça olduğunu tanıdı. Matabele bira testilerinde hep kullanılan elmas desenleri vardı üzerinde.
''Bira testisi!''
Peter onu elinde evirip çeviriyordu.
''Elmas küplerinden birinin parçası, kırılmış!''
Parçayı yere atıp elleriyle aramayı sürdürdü. Fenerin ışığında tozlar uçuşup duruyordu.
İşte!
Bir şey daha bulmuştu, daha küçüktü bu seferki. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında tutup havaya kaldırdı. Küçük bir ceviz kadardı. Fenerin ışığını ona çevirdi. Işık hemen kırıldı, gök kuşağı tayfına ayrıldı. Renk renk ışıklar Peter Fungabera'nın yüzüne yansıdı, sudan yansır gibi.
Elmas!
Diye soludu Peter. Sanki dinsel bir dehşete kapılmıştı. Elinde elması yavaşça çeviriyor, ok gibi renkli ışıkları oynatıyordu. Yontulmamış bir taştı. Tungata baktı ama kristali öyle simetrik olarak biçimlenmişti ki her yüzeyi fenerin zayıf ışığını bile yakalayıp yansıtmayı başarıyordu.
''Ne kadar güzel!'' diye mırıldandı Peter.
Elması yüzüne daha da yaklaştırdı.
Kusursuz bir oktahedron biçimindeydi. Rengi yapay ışıkta bile doruklarda eriyip dere oluşturan karlar kadar duruydu.
''Ne güzel!'' diye tekrarladı Peter Fungabera. Sonra yüzündeki rüya dolu ifade yavaş yavaş yok oldu.
''Bir tek!'' diye fısıldadı. ''Aceleyle düşürülmüş bir tek taş. Oysa ağzı ağzına dolu 5 küp olacaktı.''
Gözleri elmastan ayrılıp Tungata'ya döndü. Feneri aşağıya doğru tuttuğu için yüzünde gölgeler oynaşıyor, ona şeytan gibi bir görünüm veriyordu.
''Sen biliyordun!'' diye suçladı Tungata'yı. ''Zaten bir şey sakladığını ta başından beri seziyordum. Elmasların alınmış olduğunu biliyordun, nereye götürüldüğünü de.''
Tungata başını hayır anlamında salladı. Ama Peter Fungabera kendini kuruyor, giderek öfkeleniyordu. Yüzü buruştu, ağzı sessizce açılıp kapandı, dudaklarında ince bir köpük tabakası belirdi.
''Biliyordun!''
Kovuğun oradan yaralı bir leopar gibi atıldı.
''Söyleyeceksin bana!'' diye aykırdı. ''Sonunda söyleyeceksin!''
Tokar evin namlusunu Tungata'nın suratına doğru vurdu.
''Söyle!'' diye aykırdı. ''Söyle, nerede?''
Çelik namlu Tungata'nın yüzüne çarptı, sonra bir daha çarptı.
''Söyle, nerede elmaslar?''
Namlu elmacık kemiğine bir kere daha indi, eti yardı. Tungata dizüstü çöktü. Peter Fungabera bir adım yaklaştı, sonra öfkesini tutabilmek için kayanın çıkıntısına yaslandı.
''Ya!'' dedi kendi kendine, ''öylesi fazla kolay olur, o azap çekecek.''
Tungata'ya tekrar saldırmamak, kendini tutabilmek için kollarını göğsünde sımsıkı çaprazladı.
''Sonunda bana söyleyeceksin. Yalvaracaksın beni elmaslara götürmene izin vereyim diye. Seni öldüreyim diye yalvaracaksın.''
''Ormanda büyümüş iki bebek'' dedi Morgan Oxford. ''O kadar safsınız siz ikiniz. Bizi de batırdınız kuburun içine ta kaşlarımıza kadar.'' Morgan Oxford, Botswana sınır devriyesinin Craig ve Sally'ni çölde bulup hastaneye getirdiğini duyar duymaz Harare'de uçağa atlayıp gelmişti.
Mugabe hem ABD Büyükelçisine hem de İngilizlere mektup yazmış. İngilizler küplere biniyor, ağızlarından köpükler saçıyorlar. Senin hakkında daha önce hiçbir şey duymamışlar Craig. Oysa İngiliz vatandaşısın. Sanıyorum seni ellerine geçirirlerse niyetleri Londra Kulesi'ne kapatıp kafanı uçurmak.
Morgan Selye'nin yatağının ayak ucunda ayaktaydı. Craig'in buyur ettiği koltuğa oturmayı reddetmişti.
''Sana gelince küçük hanım, büyükelçi sana özel bir mesaj vermemi istedi. Buradan kalkan ilk uçakla Amerika'ya döneceksin.''
''Bana böyle bir şey emredemez.'' diye onun öfkeli talimatını yarıda kesti Selye'n. ''Burası Sovyet Rus'a değil, ben özgür bir vatandaşım.''
Uzun süre öyle kalacak değilsin. Hele de Mugabe seni eline geçirirse. Cinayet, silahlı saldırı ve birkaç suçlama daha.
Onlar iftira.
Sen ve şurada duran erkek arkadaşın geride bir yığın sıcak ceset bırakmış durumdasınız. Piknik alanında bırakılmış bira şişeleri gibi. Mugabe çoktan Botswana hükümetiyle suçlu iade temaslarına başladı bile.
Biz siyasi mülteciyiz diye patladı Seleyen.
Zimbabvelilerin anlattıklarına bakılırsa Bonnie ile Clyde'dan farkınız yok.
Seleyen dedi Craig yumuşak bir sesle, heyecanlanmaman gerekiyor. Heyecanlanmamak mı diye bağırdı bu sefer Seleyen. Bizi soydular, dövdüler, ırza geçmeyle, kurşuna dizmeyle tehdit ettiler. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri resmi temsilcisi, yani vatandaşı olduğum ülkeyi temsil eden adam, buraya gelip bize zabıta suçlususunuz diyor.
Benim hiçbir şey dediğim yok diye inkar etti Morgan. Yalnızca Afrika'dan bir an önce toz olup anacığının yanına dönmen için uyarıyorum.
Bize zabıta suçlusu diyor. Sonra da karşıma geçip beni eksik etek diye.
Buradan git Seleyen. Morgan Oxford'daki elini yorgun bir ifadeyle havaya kaldırdı. Peki en baştan başlayalım. Başınız fena halde dertte. Hepimizin öyle. Bir çare bulmamız şart.
Artık oturur musun lütfen? Craig boş koltuğu ona doğru itti. O kendini koltuğa attı. Bir Chesterfield çıkarıp yaktı.
Nasıl sağlık durumun demeyi akıl etti.
Seleyen, hiç sormayacaksın sanmıştım hayatım diye aksilendi.
Craig anlattı. Vücudu çok fena kurumuştu. Böbrekleri çalışmayacak diye korktular. Ama 3 gündür sonda takalı. Durmadan da sıvı veriliyor. O yandan tehlike kalmadı. Kafatasında bir çatlaktan da kuşkulanıyorlardı. Röntgenler negatif çıktı çok şükür. Hafif bir beyin sarsıntısıymış. Yarın sabah taburcu edeceklerine söz verdiler.
Demek seyahat edebilecek durumda ha?
Seleyen, zaten bana da bu ilgin fazla dokunaklı gelmişti dedi.
Bak Seleyen, burası Afrika. Eğer Zimbabveliler seni ellerine geçirirlerse yardımcı olabilmek için elimizden hiçbir şey gelmez. Bu senin kendi iyiliğin için. Gitmeniz şart. Büyükelçi...
Öperim o büyükelçiyi dedi Seleyen hırsla. Seni de Morgan Oxford.
Morgan ilk defa sırıttı. Ekselansları adına konuşamam ama benim için ne zaman başlarsın?
Buna Seleyen bile güldü. Craig havanın yumuşamasından yararlandı.
Morgan, Seleyen'in en doğru şeyi yapmasını sağlayacağıma inan lütfen.
Seleyen yatağında hemen doğruldu, yeni saldırıyı göğüslemeye hazırlandı. Ama Craig ona hafifçe kaşlarını çattı, başını belli belirsiz iki yana salladı. O da rahatlayıp arkasına yaslandı. Morgan bu sefer Craig'e döndü.
''Sana gelince Craig, CIA hesabına çalıştığını nereden öğrendiler senin?'' diye sordu.
''CIA mı çalışıyormuşum?'' Craig şaşırmıştı. ''Eğer öyleyse kimse bana söylemedi.''
''Henry Pickering'i kim sanıyordun sen? Noel Baba mı?''
''Henry Dünya Bankası'nın başkan yardımcısı.''
''Bebek bunlar.'' diye inledi Morgan. ''Ormanda büyümüş bir çift bebek.''
Dikleşti.
''Eh her neyse o bitti artık. Anlaşman son buldu.''
Derhalden hızlı bir muamele varsa o tarihte son buldu işte.
Henry'e 3 gün önce komple bir rapor yolladım.
Ha diye başını salladı Morgan. Peter Fungabera için Moskova'nın adayı demişsin. Peter bir şonadır. Ruslar asla ona ellerini sürmezler. Bilesin diye söylüyorum. General Fungabera ta ne zamandan beri Ruslardan nefret etmesiyle ünlüdür. Ve bizim Peter Fungabera ile çok iyi ilişkilerimiz vardır. Hem de çok iyi. Bu kadarını söylemek yeter.
Tanrı aşkına Morgan, o halde adam 2 taraflı oynuyor. Kendi yaverinden dinledim. Yüzbaşı Timon Nbebi'den.
Ve o da soru sorulamayacak biçimde mezarda diye hatırlattı Morgan. Belki kendini daha iyi hissetmene yarar diye söylüyorum. Senin raporu bilgisayara verdik. İnanılırlık katsayısı D oldu. Henry Pickering sana içten teşekkürlerini yolluyor.
Seleyen atıldı. Morgan, yanan köylere, ölü çocuklara, 3. Tugay'ın yaptıklarına ait çektiğim resimleri gördün.
Hani derler ya, helva yapmak için malzeme onlar diye onun sözünü kesti Morgan. Şiddet hareketlerinden elbette ki hoşlanmıyoruz. Ama Fungabera Ruslara karşıdır. Matabereler ise Rus yanlısıdır. Biz antikomünist rejimleri desteklemek zorundayız. Yöntemlerinin bazılarını beğenmesek bile. Bak, El Salvador'da okkanın altına giden kadınlar ve çocuklar var. O zaman o ülkeye yardımı kesmeye mi kalkalım? Tuttuğunuz insanlar Cenevre Konvansiyonu'nun kurallarına tam anlamıyla uymadı diye her yerde geri mi çekileceğiz? Büyü biraz Salyan, burası gerçek dünya.
Odada sessizlik oldu. Yalnızca galvanize demir çatının öğle güneşi altında genleşirken çıkardığı çıtırtılar duyuluyordu. Pencerenin dışındaki kuraktan çatlamış kahverengi topraklı alanda hastalar pembe sabahlıklarla dolaşıyorlardı. Sabahlıkların sırtında Botswana Sağlık Bakanlığı'nın damgası vardı.
''Bize bunları söylemeye mi geldin?'' dedi Seleyen sonunda.
''Yetmez mi?''
Morgan sigarasını söndürüp ayağa kalktı.
''Bir şey daha var Craig. Henry Pickering sana söylememi istedi. Zimbabwe Toprak Bankası aldığın kredi için verdiği kefaleti geri çekmiş. Halk düşmanı olarak resmen suçlanmanı özür olarak kullanmışlar. Henry Pickering de bilmeni istedi. Ana parayı ve faizleri ödemeni bekliyormuş. Sen bir şey anladın mı bu mesajdan?''
''Ne yazık ki evet,'' dedi Craig suratını asarak.
''Sen New York'a ayak bastığın anda bir şeyler ayarlamaya çalışacağını söylüyor. Ama o zamana kadar sana ait tüm banka hesaplarını dondurmak zorunda kalmışlar. Yayıncılarına da ileriye ait telif hakkı ödemelerini şimdilik durdurmalarını tebliğ etmişler.''
''Olacağına bak.''
''Üzgünüm Craig, durum kötü gibi.''
Morgan elini uzattı.
''Kitabını beğenmiştim, gerçekten. Seni de sevdim. Böyle bitmesi beni gerçekten üzdü.''
Craig onu diplomatik plakalı yeşil Ford'a kadar geçirdi.
''Bana son bir iyilik yapar mısın?'' ''Elimden gelirse.''
Morgan kuşkulanmış gibiydi.
''Bir paket versem New York'taki yayıncıma ulaşmasını sağlar mısın?''
Morgan'ın kuşkuları yatışmamıştı. Craig açıkladı.
''Kitap taslağımın son sayfaları. Namus uzun başka bir şey değil.'' ''Pekala öyleyse.'' dedi Morgan güvensiz bir sesle. ''Eline geçmesini ayarlarım.''
Craig kiralanmış Land Rover'dan İngiliz Hava Yolları çantasını çekti.
''Buna iyi bak.'' diye yalvardı. ''Damarımın kanı, alnımın teri bu. Belki de tek kurtuluş umudum.''
Yeşil Ford uzaklaşırken ardından baktı. Sonra dönüp hastaneye girdi. Salyan'ın odasına girdiği anda genç kadın ''O krediler, bankalar falan ne demekti?'' diye sordu.
''Anlamı açık. Sana evlenme teklif ettiğimde ben milyonerdim.''
Craig gelip onun yatağının kenarına oturdu.
''Şimdi ise cebinde meteliği olmayan, üstelik milyonlarca dolar borcu olan biriyim.''
''Yeni bir kitabım var. Eşlevi o kitap tutar.'' diyor.
''Sevgilim, hayatımın geri kalan günleri boyunca her yıl bir bestseller yazsam ancak Henry Pickering'e ve bankasına olan borcumun faizini karşılayabilirim.''
Salyan ona baka kaldı.
''Söylemeye çalıştığım şey başka. İlk teklifim yeniden gözden geçirilmek üzere askıya alınmıştır. Fikrini değiştirme hakkın baki. Benimle evlenmek zorunda değilsin.''
''Craig, şu kapıyı kilitle, perdeleri de çek.''
''Şaka ediyorsun herhalde. Burada, şimdi. Nasıl olur? Herhalde bu ülkede bu iş ciddi bir suç sayılıyordur. Yasa dışı bir arada ikamet falan.''
''Bana bak küçük bey, eğer insan cinayetten ve silahlı saldırıdan aranıyorsa, gelecekteki kocasıyla yasa dışı kaçamaklar, adam fakir olsa bile insanın vicdanına pek ağırlık vermiyor.''
27. ayrımın sonu, sayfa 324.